Ayrım 21.
Az sonra öteki Kızılderililer, Oglalalar ve Büyüler de Eli Parker'ın çevresine aldılar. Hepsi onunla küçük babaları olan Kızılderili adamla konuşmak istiyordu. Başkan Grant'la yapılacak toplantı 9 Haziran'da White House'daydı. Kızıl Bulut, halkının Missouri ırmağında yaşamak istediğini elinden geldiğince vurgulayarak İçişleri Bakanlığı'nda söylediklerini tekrarlamaktan öteye gitmedi. Ayrıca 1868 anlaşmasının kendilerine Laramie Kalesi'nden ticaret yapmaları ve Platte Irmağı üzerinde bir temsilciliğe sahip olmaları hakkını tanıdığını da ekledi. Grant, Sioux'lara haklarının verileceğini vaat etmesine karşın dolaysız bir cevap vermekten kaçındı. Kongre tarafından onaylanan anlaşmada Laramie Kalesi'nden ve Platte Irmağı'ndan söz edilmediğini biliyordu. Başkan, hatta özellikle Sioux temsilciliğinin Missouri üzerinde bir yerlerde olacağı belirtiliyordu anlaşmada. İçişleri Bakanı Cox'la Komisyon Başkanı Parker'ı bir kenara çekerek onlara ertesi gün Kızılderilileri bir araya toplamalarını ve anlaşmanın maddelerini açıklamalarını tembihledi. O gece uyku girmedi Donehagova'nın gözüne. Sioux'ların aldatılmış olduğunun farkındaydı. Anlaşmanın basılı metni kendilerine okunup açıklandığında hiç de hoşnut kalmayacaklardı. Ertesi sabah Bakan Cox anlaşmayı İçişleri Bakanlığı'nda madde madde açıklıyor, Kızıl Bulut'sa İngilizce sözcüklerin kendi diline ağır ağır aktarılışını büyük bir sabırsızlıkla dinliyordu. Anlaşma metninin okunması sona erdiğinde kararlı bir sesle konuştu Kızıl Bulut. "Böyle bir anlaşmayı ilk defa işitiyorum. Böyle bir şey duymadım bugüne kadar. Uymak niyetinde de değilim." Bunun üzerine Bakan Cox, Laramie'deki komisyon üyelerinden hiçbirinin anlaşma konusunda yalan söyleyebileceğine inanmadığını bildirdi. "Komisyon üyelerinin yalan söylemiş olduğunu ileri sürmedim," diye cevap verdi Kızıl Bulut. "Ama çevrenler yanılmış olabilirler. Askerler bütün kaleleri terk ettiklerinde anlaşmayı imzalamıştım. Ne var ki benim imzaladığım anlaşma bu değildi. Bazı noktaları düzeltmek, açıklığa kavuşturmak istiyoruz." Ve odadan ayrılmak üzere ayağa kalktı. Bunun üzerine Cox ona anlaşma metninin bir kopyasını sunarak metni bir de kendi çevirmenine çevirtmesini, daha sonra başka bir toplantıda maddeleri beraberce yeniden gözden geçirmelerini önerdi. "Yok, hayır, bu kağıt parçasını almıyorum," diye karşılık verdi Kızıl Bulut. "Baştan aşağı yalan dolu." Sioux'lar o gece otellerinde ertesi gün geri dönmeyi konuştular aralarında. Bazıları yurtlarına döndükleri zaman nasıl aldatıldıklarını, 1868 anlaşmasını imzalarken nasıl enayi yerine konulduklarını anlatmaktan utanç duyacaklarını söylediler. Böylesine bir utanca gömülmektense orada Washington'da ölmek yeğdi. Ancak küçük baba Donehagova'nın işe karışmasıyla bir toplantı daha yapmaya razı oldular. Küçük baba anlaşmanın daha elverişli koşullar altında yorumlanması için onlara yardım edeceğine söz verdi. Bu arada Başkan Grant'ı görmüş, karşılaşılan güçlüğün kolayca çözülebileceğine inandırmıştı onu. Ertesi sabah Donehagova, Bakan Cox'un anlaşmanın yeni yorumunu açıklayacağını söyleyerek karşıladı Sioux'ları İçişleri Bakanlığı'nda. Cox açık konuştu. Kızıl Bulut ve halkının kendisini yanlış anladıkları için üzüntü duyduğunu belirtti. Powder Irmağı bölgesi Kızılderililere ayrılan toprakların dışında kaldığı halde avlak olarak ayrılan toprakların içinde kabul ediliyordu. Eğer kendilerine ayrılan toprak parçasında değil de avlakta yaşamak isteyenler varsa bunda özgürdüler. Alışverişte bulunmak ve mal almak için kendilerine ayrılan yere gitmek zorunda da kalmayacaklardı. Ve böylece Kızıl Bulut 2 yıl içerisinde 2 defadır ki Birleşik Devletler hükümetine karşı zafer kazanıyordu. Ama bu sefer bir Irakusa'nın yardımı görmüştü. İleri çıkıp Eli Parker'ın elini sıktı ve bu yardımından ötürü teşekkür etti kendisine. "Dün anlaşma metnini, içindeki yalan dolanı görünce," dedi, "aklım başımdan gitti. Çılgına döndüm. Sanırım sizin üzerinizde de aynı tepkiyi uyandırmıştır. Oysa şimdi memnunum. Bizim 32 ulusumuz ve tıpkı sizinkine benzeyen bir kurultay evimiz var. Buraya gelmezden önce kurultayı topladık. İşte şimdi burada sizlere sunduğumuz istekler geride kalan reislerin istekleridir. Biz hepimiz bir bütünüz. Toplantı gerçek bir dostluk havası içinde sona erdi. Kızıl Bulut, Donahogova'dan büyük babaya kendisiyle artık bir işleri kalmadığını, demir ata binip yurtlarına dönebileceklerini bildirmesini rica etti. Artık ağzı kulaklarına varan Bakan Cox, hükümetin Sivlar için ülkelerine dönmeden önce bir New York ziyareti düzenlediğini söyledi Kızıl Bulut'a. "Ta oralardan dolaşmak istemem," dedi Kızıl Bulut. "Dosdoğru yurduma gitmek isterim. Yeterince şehir kasaba gördüm. New York'ta işim yok benim. Geldiğim yoldan geri dönmek istiyorum. Kaldı ki beyazlar her yerde aynı. Her gün sabahtan akşama kadar görüyorum onları." Ama daha sonra New York halkına bir konuşma yapmak için çağrıldığını öğrenince Kızıl Bulut fikrini değiştirdi. New York'a gitti de dinleyicilerin Cooper Enstitüsü'nde kendisini coşkunca alkışlamaları karşısında büyük bir şaşkınlığa kapıldı üstelik. İlk kez hükümet görevlileriyle değil de doğrudan doğruya halkla konuşma olanağını buluyordu. "Biz barışı korumak istiyoruz," dedi onlara. "Bize yardım edecek misiniz? 1868 yılında ellerinde bir takım kağıtlarla bir takım adamlar çıka geldiler. Kağıtlarda yazılı olanları okuyamıyorduk. Onlar da bize işin doğrusunu söylemeye yanaşmadılar. Anlaşmanın kalelerin terk edileceği ve bizim de çarpışmalara son vereceğimiz temeli üzerine kurulduğunu sandık. Oysa bizi ticaret için Missouri'ye göndermek istiyorlardı. Bizse Missouri'ye gitmek istemiyor, tacirlerin bulunduğumuz yere gelmelerini istiyorduk. Washington'a vardığımda büyük baba bana anlaşmanın maddelerini açıkladı ve çevirmenlerin beni aldatmış olduğunu kanıtladı. Benim tek istediğim dürüstlük ve doğruluk. Doğru ve dürüst olanı büyük babadan elde etmeye çalıştım ama bütünüyle başarılı olamadım. Gerçekten de doğru ve dürüst olduğuna inandığı şeyleri tamamıyla elde edememişti Kızıl Bulut. Laramie Kalesi'ne doğuda birçok beyaz dostu olduğu şeklinde iyimser bir duyguyla döndüğü halde batıda kendisini birçok beyaz düşmanın beklediğini gördü. Toprak peşinde koşanlar, çiftçiler, nakliyeciler, yerleşmeciler ve daha birçokları zengin Platte Vadisi yakınlarındaki bir Sioux temsilciliğine karşıydılar ve Washington üzerindeki nüfuslarını kullandılar. Kızıl Bulut yardımcısı atlarından korkan adamla birlikte bütün bir 1870 yazı ve güzü boyunca barış için var gücüyle çalıştı. Donahogova'nın ricası üzerine birçok güçlü reisi bir araya toplayarak Laramie Kalesi'ni Sioux temsilciliğinin nerede kurulması gerektiğini kararlaştıracak toplantıya getirdi. Kuzeyli çeyenlerden kör bıçakla küçük kurtu, kuzeyli arapolardan bereketli ayıya, kara ayak Sioux'larından çimen reisi ve minejonculardan koca ayağı razı etti gelmeye. Bunlar beyazlardan her zaman şüphe eden, onlara katılmaktan çekinen Kızılderililerdi. Hun papalardan oturan boğa ise beyazlarla yapılacak hiçbir anlaşmaya yanaşmıyor, kendisine verilecek herhangi bir toprak parçasını başından geri çeviriyordu. "Her şeyi kendi istedikleri gibi görsün diye Kızıl Bulut'un gözlerine büyü sürmüş beyazlar," diyordu. Oturan boğa Kızıl Bulut'un esnek ileri görüşlülüğünü küçümsüyordu. Oglala önderi hükümet görevlilerinin Sioux temsilciliğini Rowhaddles Battles'da Platte'ın 40 mil kuzeyinde bir yerde kurmak istediklerini toplantıda öğrenince böyle bir temsilciliği kabule yanaşmadı. "Büyük babanın yanına döndüğünüzde," dedi görevlilere, "ona Kızıl Bulut'un Rowhaddles Battles'a gitmek istediğini söyleyin. Böylece İrekulardan Donahogova'nın Washington'da işleri yoluna koyacağından emin, kışı geçirmek üzere Powder Irmağı bölgesine gitti." Ne var ki komisyon başkanı Ellie Parker'ın nüfuzu gün be gün azalıyordu. Washington'da beyaz düşmanları gittikçe bindiriyorlardı Donahogova'ya. Gerçi Kızıl Bulut'un inatçı kararlılığı Sioux'lara Platte üzerindeki Laramie Kalesi'nin 32 mil doğusunda geçici bir temsilcilik sağlamıştı. Ama burayı sadece 2 yıldan daha az bir süre kullanmalarına izin verilmişti. O süre içinde ise Donahogova Washington'dan ayrılmıştı. 1873'te Sioux temsilciliği beyaz göçmenlerin kabaran seli önünden kaldırılmış, kuzeybatı Nebraska'da beyaz ırmağın oralara götürülmüştü. Aynı zamanda benekli kuyruk ve onun büyülerinin de Dakota'dan aynı bölgeye geçmelerine izin verilmişti. Aşağı yukarı bir yıl içerisinde oralarda bir yerlerde Robinson kampı kurulmuştu. Askerler ilerideki dertli yıllar süresince Kızıl Bulut'la benekli kuyruğun temsilciliklerine egemen olacaklardı. Kızıl Bulut'un 1870 yılında Washington'a yaptığı ziyaretten birkaç hafta sonra Donehogova'nın bitmez tükenmez dertleri yeniden baş gösterdi. Yaptığı reformlar, Kızıldereli bürosunu uzun bir süredir babalarının çiftliği gibi kullanan politika patronlarının düşmanlığını uyandırmıştı. Sioux'ların anlaşma topraklarına girmek isteyen bir grup beyazın giriştiği Bighorn maden sifirini engellemesi, batıda da düşman kazandırmıştı Donehogova'ya. Büyük Boynuz Derneği Cheyenne'de kurulmuştu ve bütün üyeleri kader bildirisine inanıyordu. Wyoming'in bereketli ve güzel vadileri Anglo-Saksan ırkı tarafından işgal edilmeye ve onun malı olmaya yazgılıdır. Başlangıcı bilinmeyen çağlardan biri dağlarımızın karla örtülü dorukları altında gizli yatan zenginlikler, Tanrı'nın uygarlığın öncülüğünü yapacak olan yiğit ruhlara verdiği bir armağandır. Kızılderililer ya bir kenara çekilmeli ya da her gün ilerleyen ve her gün büyüyen göç dalgasıyla ortadan kaldırılmalıdırlar. İlkellerin yazgısı su götürmez ve yanılmaz bir açıklıkla yazılmıştır bir kere. Roma'nın yıkılışını ilan eden yanılmaz hakem, Amerika'nın kızıl insanlığının kesin yok oluşunu da açıktan açığa ilan etmiştir artık. 1870 yazında Donehogova'nın Kongre'deki düşmanlarından küçük bir grup, kendilerine ayrılan topraklarda yaşayan Kızılderililerin erzak satın alabilmeleri için verilen paranın gönderilmesini geciktirerek onu güç durumda bırakmaya kalkıştı. Yaz ortalarında her gün sabahtan akşama dek telgraf yağmaya başladı Donehogova'nın dairesine. Aracılar Kızılderililerin aç kalmamak için av avlamak zorunda bırakılmamaları amacıyla yiyecek gönderilmesini istiyorlardı durmadan. Adeta ağlamaklı olmuşlardı. Bazı aracılar eğer yiyecekler hemen gönderilmezse ortalığın karışabileceğini, şiddete başvurma durumunun ortaya çıkabileceğini ileri sürüyorlardı. Bunun üzerine Ellie Parker ihale açarak vakit kaybetmemek için borcuna erzak satın almak zorunda kaldı. Sonra da erzağın anlaşmadakinden daha yüksek bir fiyatla kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağladı. Kendilerine ayrılan toprak parçasında yaşayan Kızılderililer ancak bu şekilde açlıktan kurtarılabilir, tayınlarını ancak bu şekilde tam zamanında elde edebilirlerdi. Ne var ki Donehogova bütün bunları yaparken birkaç küçük kuralı atlamıştı. Bu da düşmanlarına uzun zamandır bekledikleri fırsatı tanımış oldu hiç kuşkusuz. İlk saldırı hiç umulmadık bir şekilde Kızılderililere mal satan ve boş zamanlarında da misyonerlik yapan William Welsh'ten geldi. Welsh, Kızılderili Komisyonu kurulunun ilk üyelerindendi ama bu kurula atanmasını kabul ettikten kısa bir süre sonra istifa etmişti. İstifa nedenlerini 1870 aralığında çeşitli Washington gazetelerine yazdığı bir mektupla açıklığa kavuşmuştu. Welsh, Donehogova'ya Kızılderili sorunlarını çözmede sahtekar ve ikiyüzlü diye saldırıyor ve barbarlıktan ayrılma, bir adamı böyle bir göreve atadığı için Başkan Grant'ı suçluyordu. Açıktı ki Welsh, Kızılderililerin Hristiyan olmadıkları için savaş yolunu tuttuklarına ve dolayısıyla Kızılderili sorununun ancak bütün Kızılderililerin Hristiyanlaştırılmasıyla çözüleceğine inanıyordu. Annie Parker'ın Kızılderililerin ilkel dinlerine karşı hoşgörülü olduğunu fark eder etmez, Tanrı tanımaz komisyon başkanına karşı derin bir tiksinti duymuş ve hemen basmıştı istifayı. Welsh'in mektubu gazetelerde yayınlanır yayınlanmaz, Donehogova'nın siyasi düşmanları onu görevinden düşürmek için bulunmaz bir fırsat olan mektuba dört elle sarılmışlardı. Daha bir hafta geçmeden Temsilciler Meclisi Atama Komitesi, Kızılderili Sorunları Komisyonu Başkanı'na karşı girişilen saldırıları inceleme kararı aldı ve Ellie Parker'ı günlerce sorguya çekti. Welsh, onun yanlış davranışlarına karşı 13 suçlamayı içeren bir liste sunmuştu. Donehogova bunların geçersizliğini kanıtlamak zorundaydı. Ne var ki soruşturma sonunda Donahogova'ya karşı yapılan tüm suçlamaların yersizliğine karar verildi. Ve komisyon başkanı Kızılderilileri hükümetin içten olduğuna, ona güvenilebileceğine ikna ettiği ve böylelikle ovalarda yeni bir savaş çıkmasını önleyerek hazineye milyonlarca dolar kazandırdığı için övgüye değer bulundu. Ama sadece Donahogova'nın yakın arkadaşları biliyorlardı bütün bu pis işlerin ona ne kadar acı çektirdiğini. Vershin saldırısını özellikle bir Kızılderili olarak, barbarlıktan ayrılma bir adam olarak Kızılderilileri Sorunları Komisyonu Başkanlığı görevine layık olmadığı suçlamasını bir ihanet kabul ediyordu. Aylarca bundan sonra nasıl yol tutması gerektiğini tartıştı durdu kendi kendine. Elbette ırkının ilerlemesine, gelişmesine yardımcı olmak istiyordu. Ama kendisini durmadan Kızılderili olmakla suçlayan, baltalayan siyasi düşmanlarına rağmen görevinde kalmakta ısrar ederse, halkına iyilikten çok kötülüğü dokunacaktı. Bütün bunların yanı sıra görevine devam etmesinin eski dostu Başkan Grant'ı da siyasi bakımdan güç durumda bırakıp bırakmayacağını düşünüyordu. 1871 yazı sonlarına doğru istifasını verdi. Arkadaş toplantılarında dostlarına bütün saldırıların boy hedefi haline geldiği için görevinden ayrıldığını söyledi. Kamuoyuna yaptığı açıklamada ise ailesini daha iyi geçindirmek amacıyla bir iş tutmak niyetinde olduğunu söyledi. Ve önceden tahmin ettiği gibi bütün gazeteler onun halkına ihanet ettiğini ileri sürerek saldırıya geçtiler. Donahogova bütün bunlara sadece omuz silkmekle yetindi. 50 yıldır beyazların ön yargılarına öylesine alışmıştı ki. New York City'ye gitti, para oyunlarının o coşkun çağında kendine koca bir servet yaptı ve ömrünün sonuna kadar İrekusların uzun evinin batı kapısının koruyucusu olarak yaşadı. 9. Koşis ve Apaç gerillaları 1871 28 Ocak Paris, Alman ordusuna teslim oluyor. 18 Mart Paris'te komünist ayaklanması 10 Mayıs Fransız-Alman barış anlaşması imzalanıyor. Fransa, Alsace-Lorraine'i Almanya'ya bırakıyor. 28 Mayıs Paris'teki komünist ayaklanması bastırılıyor. 8 Ekim Büyük Chicago yangını 12 Ekim Başkan Grant, Ku Klux Klan'a karşı bir bildiri yayınlıyor. 10 Kasım Henry M. Stanley, Afrika'da Dr. Livingston'ı buluyor. İzlenimci ressamlar Paris'te ilk sergilerini açıyorlar. Darwin'in İnsanın Türeyişi adlı eseri yayınlanıyor. 1872 1 Mart Yellowstone Ulusal Parkı Birleşik Devletler yurttaşlarına ayrılıyor. James Fiskin ve Jay Gould'un Yoz Erie şebekesi çöküyor. Haziran ABD Kongresi gelir vergisini feshediyor. Ekim Cumhuriyetçi Parti önderleri Union Pacific demiryolunun çıkarları için siyasi nüfuzlarını kullanmaları karşılığında para almakla suçlanıyorlar. 5 Kasım Rochester'da Susan B. Anthony ve daha başka kadın hakları savunucuları oy kullanmaya kalkıştıkları için tutuklanıyorlar. 6 Kasım Başkan Grant yeniden seçiliyor. Gençken bu ülkeyi doğusundan batısına boydan boya gezdim. Apaçilerden başkasına rastlamadım. Aradan birçok yaz geçti, gene gezdim ülkeyi baştan başa. Bu kez başka bir ırkın bu toprakları ele geçirmeye gelmiş olduğunu gördüm. Nasıl oldu bu iş? Niçin Apaçiler ölmeyi bekliyorlar? Niçin her an önümle yüz yüze yaşıyorlar? Dağları, tepeleri, ovaları dolaşıyor, göğün başlarına yıkılmasını istiyorlar Apaçiler. Bir zamanlar büyük bir ulustular. Oysa şimdi iyiden iyiye azaldı sayıları. İşte bu yüzden ölmek istiyor ve her an ölümle yüz yüze yaşıyorlar. Kiriuchua Apaçilerinden Koçisi. Artık dağdan dağa kaçmak istemiyorum. Büyük bir anlaşma yapmak istiyorum. Taşlar erinceye dek tutacağım sözümü. Beyazları da Tanrı yarattı, Apaçileri de. Bu ülke üzerinde beyazlar kadar Apaçilerde hakkı var dolayısıyla. Kalıcı, uzun süreli bir anlaşma yapmak istiyorum. Öyle ki beyazlar da Apaçiler de bu ülkede yolculuk yapabilsinler ve aralarında hiç çatışma çıkmasın. Tonto apaçlarından Delşey. Eğer o kıyım olmasaydı şimdi burada çok daha fazla insan bulunacaktı. Ama o kıyımdan sonra kim dayanabilirdi ki? Temel Whitman'la barış yaptığımda yüreğim kocaman ve mutluydu. Taksanlılar ve Zaviyerliler çıldırmış olmalı. Kafaları ve yürekleri yokmuşçasına hareket ettiler. Kanımıza susamış olsalar gerek. Gel gör ki Taksanlılar gazetelere yazılar yazıyor, kendi öykülerini anlatıyorlar. Apaçların ise öykülerini anlatacak kimseleri yok. Aravaipa Apaçlarından Eskimizin. Kızıl Bulut'un 1871 yazındaki ziyaretinden sonra Eli Parker ve öteki hükümet görevlileri Büyük Apache reisi Cochise'i Washington'a davet etmenin yerinde bir tutum olup olmayacağını tartıştılar. İç savaştan sonra omzu kalabalık reis Carleton'ın ayrılışından bu yana Apache ülkesinde hiçbir askeri harekat olmadığı halde küçük Kızılderili çeteleriyle beyaz yerleşmeciler arasında ufak tefek çatışmalara rastlanmaktaydı. Beyaz yerleşmeciler, madenciler, nakliyeciler durmadan topraklarına giriyordu Apache'lerin. Hükümet çeşitli çeteler için Arizona ve New Mexico'da 4 bölge ayırmıştı. Ama Apache'ler arasından buralara yaşamayı seçen pek çıkmıyordu. Komisyon başkanı Parker ise Apache ülkesinde kalıcı bir barışı ancak Cochise'in sağlayabileceğini umut ediyordu. Bu umuttan hareket ederek bürosunun o bölgedeki temsilcilerinden reisi Washington'a davet etmelerini istedi. 1871 ilk yazına kadar hiçbir beyaz Cochise'i bulamadı. En sonunda bağ kurulduğu zamanda reis hükümetin çağrısını geri çevirdi. Açıkça Birleşik Devletler'in asker yahut sivil temsilcilerinden hiçbirisine güvenemeyeceğini bildirdi. Cochise bir Shirushahua apaçısıydı. Geniş omuzlu, sağlam gözlü, zeki yüzlü, kara gözlü, geniş düz burunlu, çok geniş alınlı, sık siyah saçlı ve Kızılderililerin çoğundan uzun boyluydu. Onunla karşılaşan beyazlar son derece kibar davrandığını, görünüşünün ise çok düzgün ve derli toplu olduğunu söylüyorlardı. Amerikalılar Arizona'ya ilk geldiklerinde Cochise onları iyi karşılamıştı. 1865 yılında binbaşı Enoch Steele'le yaptığı bir görüşmede Amerikalıların Kaliforniya'ya giden güney yolunu izleyerek Shirushahua ülkesinden geçmelerine izin vereceğini vaat etmişti.